بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. Sadakallahu azim. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Biz onun etrafını mübarek kıldık. O ayetlerimizden bazısını gösterelim diye. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, tas tamam görendir. Bu ayette bahsedilen olay İsra ve Miraç olarak bilinmektedir. Tarihçiler bu olayın meydana geldiği tarih noktasında ihtilafa düşmüşlerdir. Rivayet edilen hadislere göre bu olay hicretten bir yıl önce meydana geldiğini göstermektedir. Zehebi'ye göre ise bu olay Bisetten 18 ay sonra meydana geldiğidir. Fakat bu zayıf bir görüştür. Yine Bisetten 5 veya 7 sene sonra meydana geldiğini söyleyenler de olmuştur. Hakimin Sutti'den rivayetine göre ise olay hicretten 16 ay önce meydana geldiğidir. Bu olayın Hatice radıyallahu anh ve Ebu Talib'in ölümünden sonra meydana geldiği kesindir. Onların vefatı ise hicretten 3 sene önce meydana gelmiştir. Bu ayette Kur'an yolculuğun sadece bir bölümünü Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gidişi zikretmektedir. Burada anlatıldığı üzere bu yolculuğun gayesi Allah'ın kuluna bazı ayetlerini göstermek istemesidir. Şimdi ayeti dil yönünden incelemesini yapalım. Subhane kelimesi tesbih etmenin özel ismi olmuştur. Bu Allahu Teala'yı her türlü kötülüklerden ve noksanlıklardan tenzih etmek, yani onlardan uzak olduğunu söylemektir. Dilciler hem Esra hem de Sera fiilinin aynı manaya geldiğini söylemişlerdir. Ayette bi'abdihi kulunu buyurulmuştur. Müfessirler bununla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kastedildiği hususunda hemfikir olmuşlardır. Alimler şayet Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bundan daha şerefli bir isim olsaydı şüphesiz bu halde Allahu Teala onu zikrederdi demişlerdir. Allahu Teala'nın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi kulu olarak zikretmesinin amacı bu sıfatın iyice pekiştirilmesi, yerleştirilmesi ve bu sıfatın unutulmaması, ilahlık makamı ile kulluk makamının karıştırılmaması içindir. Nitekim İsa aleyhisselamdan sonra doğumu ve vefatına ilişkin bir takım gizemler ve kendisine verilen bir takım mucizeler nedeniyle Hristiyanlık inancında ilahlık ve kulluk makamları karışmıştı. Nitekim insanların bazıları İsa aleyhisselama verilen bu mucizelerin kulluk makamı ile ilahlık makamını karıştırmak için birer gerekçe olarak görmüşlerdir. İşte burada kulluk sıfatına dikkat çekilmesi İslam inancının sadeliğini, berraklığını garanti etmiş ve Yüce Allah'ın zatının yakından veya uzaktan ortak koşma veya varlıklara benzerlik gibi şaibelerden arındırılmasını sağlamıştır. Alimler İsra ve Miraç olayının sadece ruh ile mi yoksa hem ruh hem beden ile mi olduğu noktasında ihtilafa düşmüşlerdir. Muhakkik alimler bu olayın ruh ve beden ile meydana geldiğini söylemişler. Buna da abd kelimesi ile beden ile ruhun toplamından olduğuna dair görüş ile delillendirmeye gitmişlerdir. Binaenaleyh bu geceleyin yürütme işinin beden ve ruh ile gerçekleşmiş olması gerekir. Diğer deliller ise Allahu Teala'nın "Eraytellezî yenha abden izâ sallâ?" Bir kulunu namaz kılarken men edeni gördün mü? Alak 9-10 ayetidir. Bu ayette geçen abd kul sözüyle hem ruh hem de bedenin kastedilmiş olduğunda şüphe yoktur. Yine Allahu Teala'nın Cin suresindeki ve ennehu lemma qama Abdullah yed'uhu kadu yekunun aleyhi libada. Şu hakikatte Allah'ın kulu ona ibadet için kalktığı zaman neredeyse onlar etrafında keçiler gibi oluyorlardı. Buyurmuştur ki buradaki ab kelimesiyle de hem ruh hem de beden kastedilmiştir. İşte yukarıdaki tefsir ettiğimiz ayette böyledir demişlerdir. Muhakkik alimlerin hadisten delilleri sahih hadis kitaplarında geçen hadislerdir ki bu hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Beyt-i Makdis'e oradan da göklere götürüldüğüne delalet eder. Ayetteki leylen kelimesi zarf olarak mansuptur. Buna göre şayet İsra zaten gece yürüyüşü demektir. Binaenaleyh ayrıca bir gece denmesinin hikmeti nedir denilirse buna cevap olarak şöyle denir. Bu kelimenin nekire olarak yani belirsiz getirilmesiyle bu İsra'nın gece yürüyüşünün müddetinin kısa olduğu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin bir parçasından normalde 40 gecelik yol alan Mekke'den Şam'a götürüldüğünü kastetmiştir. Çünkü bu kelimeyi nekra olarak getirmek kısmilik manasına delalet etmiştir. Ayette min mescidil haramı mescid-i haramdan buyurulmuştur. Alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alındığı yerin neresi olduğu hususunda yine ihtilafa düşmüşlerdir. Bu cümleden olarak bu yerin bizzat Mescid-i Haram olduğu söylenmiştir ki bu ayetin lafzının zahirini de ifade ettiği şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisinde "Beyne ene fil mescidil haram fil hicr indel beytil indel beyti beynen naim vel yakizan iz etani Cibril bil burak." Ben bir gece Mescid-i Haram'dan Beytullah'ta Hicr'in yanında uyku ile uyanık arasındayken Cebrail Burak ile geldi buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraca Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinden alınıp götürüldüğü de söylenmiştir. Bu görüşe göre ayetteki Mescid-i Haram ifadesi ile mescidi kuşatıp sardığı için bütün harem bölgesi kastedilmiştir. İbn Abbas'tan da haremin tamamı mescidi haramdır diye bir rivayet gelmiştir. Bu ekseri alimlerin de görüşüdür. Alimler Mescid-i Aksa'dan Beyt-i Makdis'in kastedildiği hususunda ittifak etmişlerdir. Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram arasındaki mesafe çok uzak olduğu için Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa en uzak mescid denilmiştir. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan bu yolculuk her şeyden haberi olan, her şeyi en güzel şekilde düzenleyen Yüce Allah'ın yapılmasını istediği bir yolculuktur. İbrahim ve İsmail aleyhisselam'dan peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar ki tevhid inançlarının en büyük halkalarını birbirine bağlıyor. Bütün tevhide dayalı dinlerin kutsal saydıkları yerleri birbirine bağlıyor. Sanki bu hayret verici yolculuk ile son peygamberin kendisinden önceki tüm peygamberlerin kutsal değerlerine sahip çıktığı onun peygamberliğinin bu kutsal değerlerin hepsini kuşattığı ve peygamberliğinin bu kutsal değerlerin hepsiyle ilgisi olduğu duyurulmak isteniyor. Bu zaman ve mekan sınırlarının çok ötesine uzanan, zaman ve mekanın ufuklarından ve boyutlarından daha geniş bir alanı kapsayan, ayrıca ilk bakışta ortaya çıkan yakın anlamlardan daha büyük manalar ifade eden bir yolculuktur. Burada kısa da olsa bugün Mescid-i Aksa'nın bulunduğu durumdan bahsetmek istiyoruz. Yahudiler, Allah'ın laneti onların üzerine olsun, orayı kuşatmış ve kendilerine yurt edinmişler. Müslümanlar bugün oradan kovmaya çalışmaktadırlar. Hatta mescidin altından tünel kazarak mescidi yıkmak istemekteler. Oysa orayı Ömer Faruk fethetmiş, Selahaddin Eyyubi de Haçlılardan orayı kurtarmıştır. Bugün Allah'ın Kur'an'ında zikrettiği ve aynı şekilde de etrafını mübarek kıldığı mescit Müslümanların kendisini Yahudilerden kurtarılmasını beklemektedir. Mescit kendisinin Yahudilerden kurtarılmasını bekleye dursun. Bizim Müslümanlar ise hala oranın kutsal bir yer olduğu noktasında tereddüt etmektedirler. Orayı kurtarmak isteyen kimselere ise Müslümanlar içerisinde eziyet eden kimseler, işkence yapanlar, hapislere atanlar, hatta rızık yollarını keserek çeşitli işkence yapılarak cezalandırmak isteyenler de vardır. Allahu Teala ellezî bârakna havlehu, biz oranın etrafına bereket verdik buyurmuştur. Bu bereket meyveler ve çiçekler vermeyle tefsir edildiği gibi orasının peygamber durağı, meleklerin iniş noktası olması sebebiyle olduğu da söylenmiştir. Allahu Teala linuriyehu min ayatina, ayetlerimizden bazısını gösterelim diye buyurmuştur. Yani o gecede Allah'ın kudretine delalet eden mucizeleri ve dikkate değer hadiseleri ona gösterelim diye demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şekli ve keyfiyeti ne şekilde olursa olsun yatağının soğumayacağı kadar kısa bir zaman diliminde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya hayret verici bir şekilde götürülüp getirilmesi Allah'ın mucizelerinden biridir. Daha başka mucizeler de göstermiştir ki bunlar Necm suresinde geçtiği için biz bunları burada zikretmeyeceğiz. Rivayet edildiğine göre sabah olunca Resul sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü mucizeyi kavmine anlattı. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü duyunca Ebu Bekir'e gelip "Ey Ebu Bekir, arkadaşında bir şeyler mi var?" dediler. Bu gece bir aylık mesafeye gidip döndüğüne haber veriyor. Ebu Bekir dedi ki eğer bunu o söylemişse muhakkak doğru söylemiştir. Biz onun için bundan daha ötesini tasdik ederiz. Onun göklerden haber aldığını doğrularız demiştir. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki söylediğinin delili nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kureyşli kervana rastladım. O falanca yerdeydi. Kervan bizden ürktü ve yön değiştirdi. O kervandan bir devenin üzerinde siyah ve beyaz çuval bulunmaktadır. Kervan dönünce durumu sordular. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı şekilde haber verdiler. Bu sebeple Ebu Bekir'e Sıddık ismi verilmiştir. O zaman müşriklerin istekleri üzerine kervanın ve niteliklerinin ortaya konması üzerine doğruluğu somut delillerle de onaylanan bu olay üzerine şöyle bir tespitte bulunabiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayın tuhaflığı nedeniyle toplumun kendisini yalanlayabileceği endişesini dile getiren Ümmü Hani'yi dinlemedi. Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dile getirdiği gerçeğe ve yaşadığı olaya tam güveniyordu. Bu da insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, gördüğü gerçeği topluma açıklamasını gerekli kıldı. Bu olay karşısında bazıları dinden bile döndüler. Bazıları bu olayı kuşkulandırma malzemesi yaptılar. Fakat bunların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inandığı gerçeği açıklamaktan alıkoyamazdı. Peygamberin bu tavrı davayı yüklenenler için güzel bir örnektir. Onlar gerçeği ortaya koyarken insanların zoruna gitmesinden korkmamalıdırlar. Onu millete şirin gösterme yoluna gitmemelidirler. Dile getirilen gerçek sözle çeliştiği halde onların hoşlanacağı ve güzel gördüğü konuları araştırmaya özen göstermemelidirler. Daha sonra Cenab-ı Hak innehu huves semi'ul basir. O her şeyi hakkıyla işiten ve tas tamam görendir buyurmuştur. Bu kulunu gece yürüten o zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini bilhak duyan, yaptıklarını hakkıyla gören, o fiil ve sözlerin riya şaibesinden arı, duru, tertemiz, doğruluk ve saflıkla iç içe olduğunu hakkıyla bilendir. İşte bundan ötürü böyle bir ikramı ancak ona vermiştir demektir. Bu ifadeyle Allah Miraç hususunda müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dediklerini duyan, ona karşı yaptıklarını görendir manası da verilmiştir. Tefsirçilerin çoğu hüve zamirini yüce Allah'a işaret etmek üzere tefsir etmişlerdir. Bu şekilde ayet üçüncü şahıstan birinci şahısa iltifat ile başlamış ve birinci şahıstan üçüncü şahısa iltifat ile son bulmuştur. Bu belagat yollarından biridir. Ebu'l-Berkan'ın naklettiğine göre bazı tefsirciler de zamirin peygambere işaret ettiğini söylemişler. Buna göre ayetin manası gerçekten sözümüzü işiten ve ayetlerimizi görendir olur. Bu şekilde üçüncü şahsa iltifat yoktur. Tıbbiye göre ise zamirin böyle iki ayrı yormada muhtemel olduğu nakledilmiştir. Esselamu aleyküm.